82. Haneye tecavüz. Gerçekten de aktardığımız sohbetin ertesi günü Monte Cristo yanına Ali'yi, çok sayıda hizmetçisini ve denemek istediği atlarını alarak otele gitmişti. Ne kendisinin ne de Andrea'nın aklından geçen bu yolculuğa karar vermesini, Bertuccio'nun Normandiya'dan ev ve Uskuna hakkında yeni haberlerle geri dönmesi belirlemişti. Ev hazırdı. Bir hafta önce gelen 6 kişilik mürettebatıyla küçük bir koya demir atmış olan Uskuna, gerekli formalitelerin tamamlanmasının ardından harekete hazır haldeydi. Monte Cristo bu başarısına övgüler düzdüğü Bertuccio'ya Fransa'da bir aydan fazla kalmaması gerektiği için bir an önce hazırlanması talimatını verdi. "Şimdi," dedi Kont, "Paris'ten Treport'a bir gecede gitmem gerekebilir. Yolda 10 saatte 50 fersah kat edebileceğim şekilde 8 at menzili istiyorum." "Ekselansları bana daha önceden bu isteğinden söz etmişti," diye yanıtladı Bertuccio. "Ve atlar hazır, onları kendim satın alıp en uygun bölgelere, yani genellikle kimsenin mola vermediği köylere yerleştirdim." "Çok güzel," dedi Monte Cristo. "Burada bir iki gün kalacağım, işlerinizi ona göre halledin." Bertuccio gerekli talimatları vermek üzere dışarı çıkarken, Baptist'in elindeki yaldızlı gümüş tepside bir mektupla içeri girdi. "Burada ne işiniz var?" diye sordu onu üstü başı toz toprak içinde gören Kont. "Sanırım sizi çağırmamıştım." Hiç yanıt vermeyen Baptist'in yanına yaklaştığı Kont'a mektubu sundu. "Önemli ve acele," dedi. Kont mektubu açıp okumaya başladı. "Sayın Monte Cristo Kontu, bu akşam bir adamın giyinme odasının çalışma masasında bulunduğunu sandığı belgeleri ve paraları almak üzere Şanzeliz'deki evine gireceği konusunda uyarılmaktadır. Monte Cristo Kontu'nun kendisini bu durumdan haberdar eden kişiyi çok zor durumda bırakacak bir polis müdahalesine izin vermeyecek kadar yürekli olduğu bilinmektedir. Sayın Kont, ya yatak odasından giyinme odasını gören bir aralıktan bakarak ya da giyinme odasında gizlenerek adaleti kendi elleriyle yerine getirecektir. Evde çok sayıda kişinin bulunması ve önlemlerin arttırılması kuşkusuz hırsızı bu işten vazgeçirecek ve Kont'u bu durumu bildiren kişinin tesadüfen öğrendiği düşmanını tanıma fırsatından yoksun bırakacaktır. Ve belki de ilk girişimi başarısız olan hırsızın ikinci bir denemeye kalkışması durumunda Kont bu durumdan haberdar edilmeyecektir. Kont'un ilk tepkisi bunun bir hırsız kurnazlığı, yani kendisini daha büyük bir tehlikeye atacak önemsiz bir girişimi haber veren kaba bir tuzak olduğunu düşünmek oldu. Bu durumda isimsiz imzanın tavsiyesine rağmen ve hatta belki de onun sayesinde mektubu polis komiserine teslim edecekti. Ama tam o sırada bu kişinin Fistemore'un kendisini öldürmek isteyen kişi hakkında düşündüğü gibi sadece kendisinin tanıyabileceği ve gerekirse bilgi edinebileceği özel bir düşmanı olduğu aklına geldi. Bu yüzden tanıdığımız Kont'un imkansız olan karşısında sadece üstün insanlara özgü bir kararlılıkla güçlenen bir cesarete sahip olduğunu söylememize gerek yok. Kont sürdürdüğü yaşam dolayısıyla hiçbir şey karşısında geri adım atmayacağı konusunda verdiği karar sayesinde bazen Tanrı denen doğaya ve şeytan olarak tanımlanabilecek insanlara karşı giriştiği mücadelelerde hiç bilinmeyen hazları tadacak aşamaya gelmişti. "Paramı çalmak değil, beni öldürmek istiyorlar," diye düşündü. "Bunlar hırsız değil, katil. Sayın Emniyet Müdürü'nün özel işlerime karışmasını istemem. Bu hususta onun bütçesinden harcama yapmasına gerek duymayacak kadar zenginim." Kont mektubu bıraktıktan sonra dışarı çıkan Baptist'ini geri çağırdı. "Paris'e dönecek ve orada kalan tüm hizmetçileri buraya getireceksiniz. Outhill'da çok hizmetkâra ihtiyacım olacak." "Sayın Kont, evde kimse kalmayacak mı?" diye sordu Baptist'in. "Elbette kapıcı orada olacak." "Sayın Kont, evle onun kulübesi arasındaki mesafenin uzun olduğunu düşünmüyor mu?" "Ne demek istiyorsunuz?" "En ufak bir gürültü bile duymadan bütün evin soyulabileceğini." "Kim soyacak?" "Elbette hırsızlar." "Siz bir ahmaksınız Monsieur Baptist'in. Hırsızların bütün evi soymaları beni yeterli hizmetin verilmemesi kadar rahatsız etmeyecek." Baptist'in öne doğru eğildi. "Beni duydunuz değil mi?" diye ekledi Kont. "Bütün arkadaşlarınızı buraya getirin ama ev olduğu gibi kalsın. Giriş katındaki pencere kanatlarını kapatacaksınız. Hepsi bu." "Ya birinci kattakileri?" "Onların asla kapatılmadığını biliyorsunuz. Hadi gidin." Kont akşam yemeğini evde tek başına yiyeceğini ve kendisine sadece Ali'nin hizmet etmesini istediğini bildirdi. Her zamanki sükûneti ve kanaatkârlığıyla yemeğini yedi ve yemekten sonra Ali'ye kendisini izlemesini işaret ederek küçük kapıdan dışarı çıktı. Gezinir gibi yaparak Bolon ormanına girdi. Çevresine hiç aldırmayan bir tavırla Paris yoluna doğru ilerledi ve hava karardığında Şanzeliz'deki konağının karşısındaydı. Baptiste'nin dediği gibi 40 adım mesafede olan kapıcı kulübesi dışında her yer karanlıktı. Sırtını bir ağaca dayayan Monte Cristo çok nadiren yanılan gözlerini ağaçlık yolun iki yanında gezdirdi ve pusuya yatmış biri olup olmadığını görebilmek için gözleriyle yan sokakları yokladı. 10 dakika sonra kimsenin kendisini gözetlemediğine ikna oldu. Ali ile küçük kapının önüne koşarak hızla içeri girdi ve yanında anahtarı bulunan servis merdivenlerinden çıkarak yatak odasına geçti. Tek bir perdeyi açmamış ya da kımıldatmamış, evin boş olduğunu sanan kapıcı bile ev sahibinin geri döndüğünü anlamamıştı. Yatak odasına giren kont Ali'ye durmasını işaret etti. Ardından giyinme odasına geçti ve her şeyi bıraktığı haldeydi. Yazı masası yerinde, anahtarları üzerindeydi. Çekmeceyi iki kere kilitleyip anahtarı aldı. Yeniden yatak odasının kapısına dönüp çifte sürgü ağızlığını kaldırdı ve geri geldi. Bu sırada Ali bir masanın üzerine kontun kendisinden istediği silahları, yani kısa bir karabinayı, üst üste yerleştirilmiş namluları, hedefi sıradan tabancalara göre daha kesin vuracak çifte namlulu iki tabancayı yerleştiriyordu. Böyle silahlanan kont, beş kişinin hayatını elinde tutuyordu. Saat 9:30 sıralarında kont ve Ali bir parça ekmek atıştırıp bir bardak İspanyol şarabı içtiler. Ardından Monte Cristo bir odadan diğerini gözetlemesini sağlayan hareketli levhalardan birini kaydırdı. Hemen elinin yakınında karabinası ve tabancası vardı. Yanında ayakta duran Ali, elinde Haçlı seferlerinden beri biçimi hiç değişmeyen o küçük Arap baltalarından birini tutuyordu. Kont, giyinme odasının hemen yanındaki yatak odasının pencerelerinden birinden sokağı görebiliyordu. 2 saat böyle geçti. Her yana zifiri karanlık hakim olmasına rağmen Ali vahşi doğası, kont ise kazanılmış bir yetenek sayesinde avludaki ağaç dallarının en hafif titreşimlerini bile seçebiliyordu. Kapıcı kulübesinin hafif ışığı uzun süre önce sönmüştü. Gerçekten de planlanmış bir saldırı olacaksa içeri pencerelerin birinden değil, zemin katının merdivenlerinden girilecekti. Monte Cristo'ya göre saldırganlar parasını çalmayı değil, kendisini öldürmeyi hedefliyorlardı. Bu yüzden saldırı yatak odasında gerçekleşecekti ve yatak odasına ya gizli merdivenden ya da giyinme odasının penceresinden ulaşacaklardı. Ali'yi merdivenin kapısına yerleştirip giyinme odasını izlemeye devam etti. İnvalides'in saati 11:45'i çalarken, bu 3 darbenin lanetli titreşimleri batı rüzgarının nemli kıvrımları arasından çevreye yayılıyordu. Kont, 3. çanın sesi sönerken giyinme odasından gelen hafif bir gürültüyü duyar gibi oldu. Bu ilk gürültüyü ya da bu ilk gıcırtıyı ikincisi, ardından da üçüncüsü izledi. Sert ve hünerli bir el bir camın 4 kenarını elmasla kesmeye çalışıyordu. Kont yüreğinin daha hızlı çarptığını hissetti. İnsanlar tehlike karşısında ne kadar cesaretli, tehlikeden de ne kadar haberdar olsalar da kalplerinin vuruşundan ve bedenlerinin titreyişinden düş ve gerçeklik, plan ve uygulama arasındaki olağanüstü farkı anlarlar. Bu arada Monte Cristo Ali'ye bir işaret yaptı. Tehlikenin giyinme odasında olduğunu anlayan uşak efendisine yaklaşmak için bir adım attı. Monte Cristo düşmanlarının kim olduğunu ve sayılarını öğrenmek için sabırsızlanıyordu. Kesilmeye çalışılan cam, kontun giyinme odasını izlediği aralığın tam karşısındaydı. Bunun üzerine bakışlarını o pencereye sabitledi. Karanlıkta daha büyük görünen bir gölge fark etti. Ardından pencerenin camlarından biri sanki dışarıdan üzerine bir kağıt yapıştırılmış gibi donuklaştı ve yere düşmeden çatladı. Camın boşluğundan uzanan bir kol pencerenin tokmağını aradı. Bir an sonra menteşelerinin üzerinde dönen pencerenin açılmasıyla içeri bir adam girdi. Adam yalnızdı. "İşte yürekli bir alçak," diye mırıldandı kont. O sırada Ali'nin yavaşça omzuna dokunduğunu hissedip arkasına döndü. Ali kendisine bulundukları odanın sokağa bakan penceresini gösteriyordu. Pencereye doğru 3 adım atan Monte Cristo, sadık hizmetkarının duyularının eşsiz hassasiyetini fark etti. Gerçekten de bir kapıdan uzaklaşan ve bir taşın üzerine çıkmış bir adamın kontun evinde neler olup bittiğini gözlemlediği anlaşılıyordu. ''Tamam,'' dedi. ''İki kişiler, biri harekete geçiyor, diğeri gözetliyor.'' Ali'ye gözlerini sokaktaki adamdan ayırmamasını söyleyip giyinme odasındaki adama bakmak için geri döndü. Camı kesip içeri giren adam kollarını öne doğru uzatarak yönünü bulmaya çalışıyordu. Nihayet odayı seçebilmiş gibi görünüyordu. Giyinme odasının iki kapısı vardı. Her ikisini de sürgülemeye gitti. Yatak odasının kapısına yaklaştığında Monte Cristo içeri gireceğini sanıp tabancalarından birini hazırladı. Ama sadece bakır oluklarında kayan sürgülerin gürültüsünü duydu. Bu sadece bir önlemdi. Kont'un tedbir alarak sürgü ağızlıklarını kaldırdığını bilmeyen gece ziyaretçisi artık kendisini evindeymiş gibi hissedebilir ve sakince hareket edebilirdi. Yalnız olan ve özgürce hareket edebilen adam geniş cebinden Kont'un seçemediği bir şey çıkarıp onu yuvarlak bir masanın üzerine koydu. Ardından hemen çalışma masasına doğru gitti. Kilidin olduğu noktayı yokladı ve anahtarın umduğunun aksine orada olmadığını fark etti. Ama camı kesen adam tedbirli ve her şeyi öngören biriydi. Kont az sonra demirin demire çarpmasının çıkardığı şıngırtıyı duydu. Bu, bir kapıyı açmak için çağrılan çilingirlerin yanlarında taşıdıkları ve hırsızların hiç kuşkusuz geceleri kilidin dilini gıcırdatırken ötüşünü dinlemekten keyif aldıkları için bülbül adını verdikleri bir kilit yığınıydı. ''Ah şuraya bak!'' diye mırıldandı Monte Cristo hayal kırıklığına uğradığını belli eden bir gülümsemeyle. ''Sadece hırsızmış.'' Ama adam karanlıkta uygun anahtarı bulamıyordu. Bunun üzerine yuvarlak masanın üstüne bıraktığı bir şeyi aldı. Bir yayı itti ve solgun ama görülebileceği kadar hafif bir ışık yaldızlı yansımasını ellerine ve yüzüne gönderdi. ''Bak sen!'' dedi aniden şaşkınlıkla gerileyen Monte Cristo. ''Bu...'' Ali baltasını kaldırdı. ''Hiç kımıldama!'' dedi Monte Cristo. ''Ve baltanı bırak, silaha ihtiyacımız olmayacak.'' Ardından sesini daha da alçaltarak bir şeyler daha söyledi. Çünkü şaşkınlık anında kontun ağzından kaçan çığlık ne kadar hafif olursa olsun adamı titretmiş, yaşlı bir bileyici gibi olduğu yerde kalmasına yol açmıştı. Ali kontun verdiği talimat üzerine hemen parmak ucunda gidip yüklükten siyah bir cübbe ve üçgen bir şapka getirdi. O sırada Monte Cristo hızla redingotunu, yeleğini ve gömleğini çıkartmıştı ve aralıktan sızan hafif ışık sayesinde Kont'un göğsünde çelik halkalardan yapılmış o esnek ve ince tuniklerden biri görülebiliyordu. Artık hançerlenmekten korkulmayan Fransa'da bu tuniği en son giyen, belki de göğsüne bir bıçak darbesi indirilmesinden korkan ama boynuna düşen bir giyotin bıçağı ile ölen 16. Louis'ydi. Bu tunik kısa süre içinde uzun bir cübbeyle örtülürken Kont'un saçları da tepesi açık bir periğin altında gözden kaybolmuştu. Peruğun üstüne taktığı üçgen bir şapka, kontun baş rahibe dönüşmesi için yeterli olmuştu. Bu arada hiçbir şey duymayan adam yeniden doğrulmuş ve Monte Cristo bu başkalaşımı yaşarken, çalışma masasının maymuncuk sayesinde çatırdamaya başlayan kilidiyle uğraşmaya devam etmişti. ''Güzel, daha birkaç dakika uğraşacaksın.'' dedi. Kuşkusuz ne kadar hünerli olursa olsun, maymuncukla kapı açanların bilmediği bir anahtarcı sırrından haberdar olan kont. Ve pencereye yaklaştı. Dışarıda bekleyen adam taşın üzerinden inmişti ve sokakta gezinmeye devam ediyordu. Ama Şanzeliz Caddesi'nden ya da San Honor Mahallesi'nden gelip geçerken kendisini görebilecek kişilerin kendisini endişelendirmemesi çok ilginçti. Sanki sadece kontun konağında olup biteceklerle ilgileniyordu ve tek amacının giyinme odasında yaşanacakları görmek olduğunu belli edercesine hareket ediyordu. Aniden alnına vuran Monte Cristo'nun yarı açık dudaklarında sessiz bir gülümseme belirdi. Ardından Ali'ye yaklaşarak, ''Burada karanlıkta gizlen ve herhangi bir gürültü, bir hareketlilik duyarsan ben ismini seslenmeden içeri girme ve kendini belli etme.'' dedi. Ali başıyla anladığını ve itaat edeceğini belirten bir işaret yaptı. Bunun üzerine dolaptan aldığı bir mumu yakan Monte Cristo, hırsızın kilidi açmaya yoğunlaştığı bir anda kapıyı yavaşça açtı. Elindeki ışığın yüzünün tamamen seçilebilmesini sağlamasına özen gösteriyordu. Kapı hiçbir gürültü duyamayacağı kadar hafifçe açılmış olsa da hırsız büyük bir şaşkınlıkla odanın aniden aydınlandığını fark etti. Arkasını döndü. ''İyi akşamlar sevgili Monsieur Cadrus,'' dedi Monte Cristo. ''Gecenin bu saatinde burada ne halt ediyorsunuz?''
''Başrahip Busoni!'' diye haykırdı Cadrus. Ve kapıları kapamış olmasına rağmen bu hayaletin buraya nasıl girdiğine şaşırmış bir halde elindeki anahtar destesini yere düşürdü ve öylece kala kaldı. Kont, Cadrus ile pencerenin arasında durdu. Böylece dehşete kapılan hırsızın kaçabileceği tek nokta olan pencereye geçişi engellenmiş oldu.
''Başrahip Busoni!''
diye tekrarladı şaşkın bakışlarını Kont'a sabitleyen Cadrus. Elbette başrahip Busoni'nin ta kendisi, diye yanıtladı Kont. Sevgili Monsieur Cadrus, bu durum hafızanızın çok güçlü olduğunu gösteriyor çünkü yanılmıyorsam yaklaşık 10 yıldır birbirimizi görmedik. Bu sükunet ve bu alaycı tavır, bu hissedilebilir güç, Cadrus'un baş döndürücü bir dehşete kapılmasına yol açtı.
Başrahip, başrahip, diye mırıldandı yumruklarını sıkarken ve dişleri takırdarken.
Demek Monte Cristo kontunu soymaya geldiniz, diye ekledi sözde başrahip.
Sayın başrahip,
diye mırıldandı Cadrus, kontun amansızca önünü kestiği pencereye doğru yaklaşmaya çalışarak.
Sayın başrahip, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bana inanmanızı rica ediyorum. Size yemin ederim ki...
Kesilmiş bir cam, bir hırsız feneri, bir anahtar destesi, zorlanmış bir yazı masası, her şey apaçık ortada, dedi Kont. Kravatın kendisini boğduğunu hissedecek ölçüde soluksuz kalan Cadrus, gizlenecek bir köşe, saklanacak bir delik arıyordu.
Evet sayın katil, görüyorum ki hiç değişmemişsiniz, diye ekledi Kont. Sayın başrahip, madem her şeyi biliyorsunuz, cinayeti benim değil, Karkont'un işlediğinden haberdar olmalısınız. Vaka tutanaklara böyle geçti, bu yüzden kürek mahkumiyetiyle cezalandırıldım.
Demek tahliye oldunuz, yine de tekrar oraya dönme eğiliminde olduğunuzu görüyorum.
Hayır sayın başrahip, birisinin yardımıyla kurtuldum.
O kişi topluma değerli bir hizmette bulunmuş.
Ah, dedi Cadrus, söz vermiştim.
Yani kaçak bir kürek mahkumusunuz, diye araya girdi Monte Cristo.
Ne yazık ki öyle,
dedi çok endişeli görünen Cadrus. Suçun tekrarı, yanılmıyorsam bu yüzden Grev Meydanı'ndaki giyotine götürüleceksiniz. Çok güzel, çok güzel. Ülkemin ileri gelenlerinin de söylediği gibi, diavolo.
Sayın başrahip, şeytana uydum.
Tüm katiller böyle söyler.
Geçim sıkıntısı...
Bırakın bu sözleri, dedi Busoni tiksintiyle. Geçim sıkıntısı, insanı kimsenin olmadığı bir evin çalışma masasını açmaya çalışmaya değil, sadaka istemeye, fırıncıdan bir ekmek çalmaya yöneltebilir. Peki kuyumcu Johannes verdiğim elmasın karşılığında size 45 bin frank ödediğinde ve onu elmas ve para için öldürdüğünüzde de geçim sıkıntısı mı çekiyordunuz?
Bağışlayın sayın başrahip, dedi Cadrus. Beni bir kez kurtardınız, bir kez daha kurtarın.
Buna hiç niyetim yok.
Sayın başrahip, yalnız mısınız?
Diye sordu ellerini birleştiren Cadrus.
Yoksa beni yakalatmak için jandarmaları mı çağırdınız?
Yalnızım. Bana bütün gerçeği anlatırsanız, size yeniden merhamet edip zaafımın yeni felaketlere yol açması pahasına gitmenize izin vereceğim.
Ah sayın başrahip, diye haykırdı Cadrus,
Monte Cristo'ya bir adım daha yaklaşarak.
Sizin benim kurtarıcım olduğunuzu söyleyebilirim.
Demek hapishaneden kaçırıldığınızı iddia ediyorsunuz.
Ah sayın başrahip, bana inanın.
Kim tarafından?
Bir İngiliz.
Adı neydi?
Lord Wilmore.
Onu tanırım, bu yüzden yalan söylerseniz hemen anlarım.
Sayın başrahip, sadece gerçeği anlatacağım.
Demek bu İngiliz sizin koruyucunuzdu.
Benim değil, aynı zincire bağlı olduğumuz genç bir Korsikalı'nın.
Bu genç Korsikalı'nın adı neydi?
Benedetto.
Bu vaftiz ismi mi?
Başka bir adı yoktu, terk edilmiş bir çocuktu.
Yani o genç sizinle birlikte mi kaçtı?
Evet.
Bu nasıl oldu?
Toulon yakınlarındaki San Mandrier'de çalışıyorduk. San Mandrier'i bilir misiniz?
Bilirim.
Öğlen 12'den 1'e kadar şekerleme yapılırdı.
Siesta yapan kürek mahkumları, gelin de bu baba yiğitlere merhamet edin, dedi başrahip.
Ama biz köpek değiliz, sürekli çalışılmaz.
Köpekler için ne büyük bir aşağılama.
Diğerleri kestirirken biz biraz uzaklaştık. İngiliz'in bize ulaştırdığı bir ee ile demirleri kestik ve yüzerek kaçtık.
Peki bu Benedetto şimdi ne yapıyor?
Hiçbir bilgim yok.
Yine de bunu bilmeniz gerekir.
Hayır, inanın bilmiyorum. Birbirimizden Hieres'te ayrıldık.
Ve bu karşı çıkışının daha da inandırıcı bir etki yaratmasını isteyen Cadrus, sakin ve sorgulayıcı tavrıyla yerinde hiç kımıldamadan duran başrahibe doğru bir adım daha attı. Yalan söylüyorsunuz, dedi başrahip Busoni, karşı çıkılmaz bir otoriteyi yansıtan bir ses tonuyla.
Sayın başrahip,
yalan söylüyorsunuz, bu adam hala dostunuz ve belki de suç ortağı olarak ondan destek alıyorsunuz.
Ah sayın başrahip,
Toulon'dan döndüğünüzden beri nasıl geçindiğinizi söyler misiniz?
Elimden geleni yaptım.
Yalan söylüyorsunuz, dedi başrahip üçüncü kez ama bu sefer daha buyurgan bir ifadeyle. Dehşete kapılan Cadrus konta baktı. Size verilen parayla geçindiniz.
''Bu doğru.'' dedi Kedrus. ''Benedetto büyük bir senyörün oğlu oldu.''
''Bu nasıl mümkün olabilir?''
''Evlilik dışı bir ilişkiden dolayı.''
''Peki bu büyük senyörün adı nedir?''
''Evinde bulunduğumuz Monte Cristo Kontu.''
''Benedetto Kont'un oğlu mu?'' diye sordu bu kez kendisi şaşıran Monte Cristo.
''Buna kesinlikle inanmak lazım. Çünkü Kont ona sahte bir baba buldu. Çünkü Kont ona her ay 4000 frank veriyor. Çünkü Kont vasiyetnamede ona 500 bin frank bırakıyor.''
''Ah şu işe bak.'' dedi olup bitenleri anlamaya başlayan sahte başrahip. ''Peki bu genç adamın adı ne?''
''Andrea Cavalcanti.''
''Yani dostum Monte Cristo Kontu'nun evinde ağırladığı ve Mademoiselle Danglars ile evlenecek olan kişi mi?''
''Ta kendisi.''
''Sefil adam, demek hayatını ve yaptığı alçaklıkları bilmenize rağmen buna seyirci kalıyorsunuz.''
''Neden bir arkadaşımın başarısını engellememi istiyorsunuz ki?'' dedi Kedrus.
''Bu doğru, Monsieur Danglars'ı durumdan haberdar etmek size değil, bana düşer.''
''Sayın Başrahip, bunu yapmayın.''
''Neden?''
''Çünkü ekmeğimizle oynarsınız.''
''Yoksa ekmeğinizle oynamamak için kurnazlıklarınızı destekleyeceğimi, suçlarınıza ortak olacağımı mı sandınız?''
''Sayın Başrahip''
dedi biraz daha yaklaşan Kedrus. ''Her şeyi anlatacağım.''
''Kime?''
''Monsieur Danglars'a.''
''Lanet olasıca!''
diye haykırdı yeleğinden çıkardığı bir bıçağı kontun göğsünün ortasına saplayan Kedrus.
''Hiçbir şey söyleyemeyeceksin Başrahip.''
Kedrus, hançerin kontun göğsüne gireceği yerde kıvrılıp ters dönmesi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kont, katilin sol elinin bileğini kavrayıp bıçak katılaşmış elinden yere düşene kadar kıvırdı ve Kedrus acı dolu bir çığlık attı. Ama bu çığlığa hiç aldırmayan kont, bileğini kıvırmaya devam ettiği hırsıza önce diz çöktürdü, ardından da onu yüzü koyun yere yatırdı. Ayağını kafasına dayayarak ''Alçak herif, senin kafanı neden patlatmadığımı bilemiyorum.'' dedi.
''Ah merhamet edin, merhamet edin!''
diye bağırdı Kedrus. Kont ayağını çekti. ''Ayağa kalk!'' dedi. Kedrus doğruldu.
''Vay canına, ne güçlü bir bileğiniz varmış Sayın Başrahip!''
dedi Kedrus etten bir kerpeten tarafından sıkıştırılmış gibi ağrıyan kolunu ovuştururken.
''Vay canına, ne güçlü bir bilek!''
''Sesini kes! Tanrı bana senin gibi vahşi bir hayvanı yola getirecek gücü veriyor ve ben de Tanrı adına hareket ediyorum. Şu anda canını bağışlamamın da Tanrı'nın isteklerine hizmet etmek için olduğunu sakın unutma, alçak.
Uf, dedi kolunun ağrısına katlanamayan Kedrus. Şu kalemi ve kağıdı al ve söyleyeceklerimi yaz. Sayın Başrahip, yazmayı bilmiyorum.
Yalan söylüyorsun. Şu kalemi al ve hemen yaz. Bu üstün gücün karşısında boyun eğen Kedrus oturdu ve yazmaya başladı.
''Monsieur, evinize kabul ettiğiniz ve kızınızı evlendirmek istediğiniz kişi benimle birlikte Toulon'dan kaçmış eski bir kürek mahkumudur. Benim numaram 58, onunkisi ise 59'dur. Adı Benedetto'dur ama ebeveynlerini hiç tanımadığı için gerçek ismini kendisi bile bilmez.''
''İmzala!'' dedi Kont.
''Beni mahvetmek mi istiyorsunuz?''
''Ahmak, seni mahvetmek isteseydim en yakındaki karakola teslim ederdim.'' Zaten bu pusula adresine ulaştığında sanırım korkacak hiçbir şeyin kalmayacak. Hadi imzala. Kedrus imzaladı. Adres Sayın Baron Danglars'a, bankacı, Şozdantin Caddesi. Kedrus adresi yazdı. Başrahip pusulayı aldı. Şimdi defol git, dedi.
Nereden?
Nereden girdiysen oradan.
Bu pencereden mi çıkmamı istiyorsunuz?
Girmeyi becermişsin.
Sayın Başrahip, benim için kötü bir şeyler mi planlıyorsunuz?
''Ahmak, senin için ne planlayacağım ki?
O zaman kapıyı neden açmıyorsunuz?''
''Kapıcıyı uyandırmak istemem.''
''Sayın Başrahip, bana ölmemi istemediğinizi söyleyin.''
''Ben Tanrı'nın istediğini istiyorum.
Ama bana aşağı inerken bir darbe indirmeyeceğinize dair yemin edin.''
''Sen ödlek ve dangalak bir adamsın.''
''Bana ne yapmak istiyorsunuz?''
''Bunu sana ben sormalıyım. Seni bir kez mutlu bir insana dönüştürmeyi denemiştim. Ama sadece bir katil yaratmışım.''
''Sayın Başrahip'' dedi Kedrus. ''Beni bir kez daha sınayın.''
''Tamam'' dedi Kont. ''Beni dinle. Sözümü tutan biri olduğumu anladın mı?''
''Evet''
dedi Kedrus. ''Evine sağ salim dönersen.''
''Siz bir şey yapmadıkça neden korkayım ki?''
''Evine sağ salim dönersen, Paris'i, Fransa'yı terk et. Onurlu bir yaşam sürersen sana küçük bir maaş bağlayacağım. Çünkü evine sağ salim dönersen...''
''Evet, sağ salim dönersem...'' dedi Kedrus ürpererek.
''O zaman Tanrı'nın seni bağışladığına inanacağım ve ben de seni bağışlayacağım.''
''Buna Hristiyan olduğum kadar inanıyorum.'' diye geveledi gerileyen Kadrus. ''Beni korkudan öldürüyorsunuz.''
''Hadi git.'' dedi Kont, parmağıyla pencereyi işaret ederek. Bu sözlere rağmen tam olarak ikna olmayan Kadrus pencereden çıkıp ayağını merdivene bastı. Orada titreyerek durdu. ''Şimdi aşağı in.'' dedi kollarını kavuşturan başrahip. Korkacak bir şey olmadığını anlamaya başlayan Kadrus aşağı indi. Bunun üzerine Kont, pencereden inerken yolu bir başkası tarafından aydınlatılan bu adamın Şanzeliz'den görülmesini sağlayacak şekilde mumu yaklaştırdı.
''Sayın başrahip, ne yapıyorsunuz?'' dedi Kadrus. ''Ya devriye geçerse?''
Kont'un mumu söndürmesi üzerine aşağı inmeye devam etti. Yine de içinin tam olarak rahatlaması için ayağının altında bahçenin zeminini hissetmesi gerekti. Yatak odasına dönüp bahçeye hızla bir göz atan Monte Cristo, aşağı inen Kadrus'un bahçede bir tur attığını ve girdiği yerden değil, başka bir yerden çıkmak için merdiveni duvara yasladığını gördü. Ardından bakışlarını bahçeden sokağa yönelttiğinde dışarıda bekleyen adamın duvara paralel koştuğunu ve Kadrus'un ineceği köşeye büzüştüğünü gördü. Merdiveni ağır ağır çıkan Kadrus son basamağa ulaştığında sokağın tenha olup olmadığını anlamak için başını duvarın üzerine doğru uzattı. Yoldan kimse geçmiyor, hiçbir gürültü duyulmuyordu. İnvalides'in saati biri çaldı. Kadrus duvarın üzerinde ata biner gibi durdu ve merdiveni yukarı çekerek sokağa doğru çevirdi. Ardından inmeye başladı. Ya da daha doğrusu kendisini merdivenin iki yanından aşağı bıraktı. Bu inişi bu konuda daha önceden tecrübesi olduğunu belli edercesine ustalıkla gerçekleştiriyordu. Ama kendini aşağı doğru bıraktığında durmayı başaramadı. İnişin yarısına geldiğinde karanlıkta bir adamın üzerine doğru atıldığını, yere ayağını bastığında bir kolun havaya kalktığını görmesi boşunaydı. Bu kolun kendini savunmaya fırsat bulamadan amansızca sırtına inmesi üzerine merdivenden inerken haykırdı.
''İmdat!''
Hemen ardından ikinci darbeyi böğrüne aldı ve yere yığılırken bağırdı.
''Katil var!''
Nihayet yerde yuvarlanırken onu saçlarından kavrayan hasmı üçüncü darbeyi göğsüne indirdi. Kadrus bir kez daha bağırmak istese de ancak bir inilti çıkarabildi ve üç yarasından çıkan üç kan gölünün akışını acıyla izledi. Artık bağırmadığını fark eden katil saçlarından tutarak başını kaldırdı. Kadrus'un gözleri kapanmış, ağzı çarpılmıştı. Onun öldüğünü sanarak başını yere bıraktı ve gözden kayboldu. Bunun üzerine adamın uzaklaştığını hisseden Kadrus dirseğinin üzerinde doğruldu ve ölgün bir ses tonuyla ve olağanüstü bir çabayla bağırdı.
''Katil var, ölüyorum. Sayın başrahip, bana yardım edin.''
Bu lanetli çağrı gecenin karanlığını deldi. Önce gizli merdivenin kapısı, ardından küçük bahçe kapısı açıldı. Ali ve efendisi mumlarla ona doğru koştular.